Ayrım 28, sayfa 263. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 49, Anne ve Oğul. Carol titreyen elleriyle kapıyı kapattı ve hızla arkasına saklandı. Yüzündeki kan çekilmiş, teninde hastalıklı grimsi bir solgunluk bırakmıştı. Lobinin ortasında durup Bill'e baktı. Bakışları hem acımasız hem de ölümcül şekilde yaralanmıştı. ''Bu insanlar ne hakkında konuşuyor?'' diye sordu Carol. Sesi titreyen bir fısıltıyla çıkmıştı. Dengesiz bir gülümseme Bill'in ağzını genişletirken gözlerini bir eğlence parıltısı renklendirdi. ''Zaman aşımı süresi doldu anne, yapabilecekleri bir şey yok.'' Gülümsemesi gururla genişlerken gözlerini Carol'dan K'ye kaydırdı. ''Yani evet, Rose Harrelson'ı kaçırdım ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. İşte itiraf ettim.'' Sözlerini bir el hareketiyle noktaladı, sonra ölçülü, sabit bir yürüyüşle büyük lobide sakince volta atmaya başladı. Bill'in yüzünde hiçbir aldatma ya da korku belirtisi yoktu. Adam bir muammaydı. Motivasyonları keşfedilmeye değerdi. Ama kızını öldürmüş müydü? Carol iki kızgın adımda ona ulaştı ve kolundan tutarak onu durdurdu. ''Kahya'nın kızını alıp kapımın önüne mi getirdin?'' Carol'ın sesi yüksek, cırtlak bir perdeye tırmanmıştı. Sözleri nefes nefese kaldığı için paramparça çıkıyordu. Bill dikkatli ona baktı. Aralarındaki mesafeyi gözleri arasında sadece birkaç santim olana kadar kapattı. ''O benim kızımdı.'' diye yakıcı bir öfkeyle bağırdı. ''Benimdi.'' Carol taşa dönmüştü sanki, nefes almayı bırakmış Bill'in sözlerini algılamaya ve sanki anlamlarını anlayamıyormuş gibi onları yutmaya çalışıyordu. ''Nasıl yapabildin?'' diye fısıldadı. Yüzündeki tiksinti elle tutulacak kadar belirgindi. ''Nasıl görmemiş olabilirim?'' Sanki onu görmek onu hasta ediyormuş gibi bakışlarını başka yöne çeviren Bill'den uzaklaştı. ''O tatlı küçük kız menenjitten öldü değil mi?'' Ateşli gözlerini incelemesinden hiç etkilenmeyen Bill'in gözlerine dikti. ''Mayo kliniğine gidişindi değil mi? İşte o zaman Kahya'nın kızını getirdin ve onu bana, bize, kendi kanımız gibi kabul ettirdin.'' Hiç uyarmadan Bill'in yüzüne sert bir tokat attı. Kemikli parmakları onun yanağında kırmızı bir iz bırakmıştı. ''Sen benim oğlum değilsin.'' Bill'in gülümsemesi bir sırıtmaya dönüştü. ''Ah ama yapma anne, ben tam olarak senin yarattığın gibiyim. Senin etin, kanın, cüretin ve kötülüğün. Ve sen istesen de istemesen de Rose benim kızımdı.'' Kay etkileşimi izledi. Soruları yanıtlanırken zaman zaman Elliot'la bakıştılar. Bill'in neden Alisa'yı Rose ile değiştirdiğini hala anlamamıştı. Onu ne motive etmiş olabilirdi? Bu sadece bir kızı kaçırmanın ve tüm hane halkının onu başka biri olarak kabul etmesi işi değildi. Gerçi bu bile başlı başına muazzam bir başarı olsa gerekti. Ama tüm bu zaman boyunca kendi kendini nasıl kontrol etmişti? Sadece... Kay adamı ilk kez görüyormuş gibi tekrar inceledi, başı hafifçe yana eğikti. Elliot ona sorulmamış sorularla baktı ama o dikkatini Bill Caldwell'den ayırmadı. ''Yüksek işlevli bir psikopat olabilir mi? Bu Rose'un ebeveynlerinin hayatlarına mal olan bir kaçırma olayından bahsettiğinde korku ya da vicdan azabı duymamasını açıklardı. Bir psikopatın motivasyonu tam olarak budur. Her şey onundur ve sadece ona aittir. Diğer zihinler için anlaşılmaz olacak kadar çarpık ve vahşi olsa da.'' ''Bütün bunları işin kontrolünü ele geçirmek için mi yapmıştı?'' Carol o gülünç kuralı koymuştu. Veraset asil kan hakları olarak geçiyordu. Kendi kuralları yüzünden Carol da aynı derecede suçluydu. Ama Bill'in amaçları finansal olmanın ötesine geçiyor gibiydi. Onda duygusal bir neden vardı. Hararetli diyalog sırasında özellikle seçilmiş sözcükler etrafa saçıldığında harekete geçen ham duygular... Anne ve oğul arasında her iki yöne de giden ve eşit derecede ölümcül olan yoğun bir kırgınlık vardı. Kay, Carol'ın hırçınlığının derin bir tiksintiyle renklendiğini, Bill'in öfkesinin ise keder tarafından körüklendiğini fark etmişti. Annesiyle yüzleştiğinde gözlerinin kararması, gerginleşmesi, sanki sözlerini göğsünde kilitli tutmak istercesine dudaklarını sert bir çizgi haline getirmesi, üzüntüsünün şiddetli öfke patlamalarına dönüşmesi. Yükseltip tekrar içine attı ve tüm yaşadıklarını sonsuz kederin tonlarında renklendirdiği üzüntüler. Kızını şiddet içeren bir suçtan yeni kaybetmişti. Bu, kendi başına yas tutması için yeterli bir sebepti. Psikopatlar bile çocuklarını sever, sadece empati yerine sahiplenici bir duyguyla. Ama Bill'in sergilediği hüzün kızının ölümünden önceden kalmışa benziyordu. Neredeyse ikinci bir kişilik gibi gözle görülür bir şekilde onun genlerine kazınmıştı. Ailenin öfkesine tepki verme şekli bunun kanıtıydı. Onlar için bilindik bir şeydi. Bill her ne için yas tutuyorsa hepsi bunun ne olduğunu biliyorlardı ve bu konuda ağızları sıkıydı. O kadar ürkütücüydü ki Carol'ın ya da Blanche'ın bir bakışı Bill'in öfkesini suyun ateşi boğması gibi evcilleştirebilmişti. Ama Rose'u Bill mi öldürmüştü? Ve bir kızı diğeriyle değiştirmek için nasıl bir nedeni olabilirdi? Aile şirketindeki kontrolünü sağlamanın farklı yolları olmalıydı. Daha kolay yolları, yasal yolları. Kay bile yaklaştı ve elini sertçe onun koluna koydu. Sizi şerifin ofisine götürmemiz gerekecek Bay Caldwell. ''Ne için?'' diye yanıtladı. Gözlerinde korku belirtisi yoktu. Sadece merak var gibiydi. Sanki iyi tasarlanmış planında nerede yanlış yaptığını merak ediyormuş gibiydi. Kaçırma suçu zaman aşımına uğramış olabilir. Ancak Kaliforniya eyaletinde tecavüz için zaman aşımı yoktur. Çenesi düştü. ''Ne?'' Bile Marta'dan ve yaptığı açıklamadan bahsetmek için hiçbir sebep yoktu. Sadece geri püskürtecek, bunun bir söylenti olduğunu iddia edecekti. Onu bir itirafa zorlayacak şekilde blöf yapmak en iyisiydi. Shelley Harrelson 18 yıl önce ona tecavüz ettiğinize dair bir ifade verdi. Kızınız Rose tecavüz sonucunda doğdu. Elliot Kay'in yalan söylediğinin farkında olarak hızla ona baktı. Ancak bir şüphelinin sorgusu sırasında bunu yapma hakkına sahipti. Az önce bakımlı elleriyle Bill'in kafasını koparacak olan Carol yaklaştı ve onun yanında durup diğer kolunu tuttu. ''Bir kelime daha etme Bill. Avukatlar gelene kadar konuşma. Seni bu karmaşadan kurtaracağım. Onlar için bu hafta sonu balığa çıkmak gibi bir şey. Polisler bunu zengin insanlar her zaman yapar.'' diye ekledi Kay'e uzun ve dolu dolu bakarak. Oğlu cevap vermedi, yüzü taşa oyulmuş gibi ifadesizdi. Onu bir hale gibi saran kederin tınısı dışında korkudan ya da başka herhangi bir duygudan yoksundu. ''Sorun değil.'' diye yanıtladı Kay, Bill'in kolunu bırakarak. ''Seni içeri götürmeden önce burada avukatını bekleyebiliriz.''
''Her iki şekilde de umurumda değil.'' dedi Bill, sesi düz, bakışları boştu.
''Sadece meraktan soruyorum.'' dedi Kay ve ''avukatınız buraya gelmeden önce buna cevap verebilirsiniz. Çünkü bu adam kaçırmayla ilgili ve artık bu suçtan dolayı suçlanamazsınız. Neden? Alisa'yı neden Rose ile değiştirdiniz? Sizin için cehennem gibi bir şey olmalı. Tüm o kederinizi saklamak, biri kızı fark ederse yakalanmaktan korkmak.''
Kay Bill'in haklarını açıkça ihlal etmeye devam ettiği için Elliot tepki olarak ona şaşkın bir bakış fırlattı. Özellikle bir avukatın hazır bulunmasını talep ettikten sonra Bill'i sorgulamaya devam etmişti. Yine de aslında adamın bir avukat istemediğini, avukatı isteyenin annesi olduğunu idrak edince Kay belli belirsiz gülümsedi. Ve kadının talepleri kanunla alakasızdı. Ne olursa olsun sırf o yaşlı ve kendini beğenmiş cadaloz aile sırlarının ortaya çıkmasını istemediği için cevaplar aramayı bırakmayacaktı. Bill kısa bir an için bakışlarını indirdi, sonra saklayacak bir şeyi yokmuş gibi açıkça Kay'e baktı. Bakışlarını başka yöne çevirdiği o kısa an bir psikopatın karaktere girmesi, zihnini ve vücudunu planladığı bir sonraki manipülasyonu hazırlaması için yeterliydi.
''Karım son 16 yıldır hasta. Hastalığı eminim farkındasınızdır. Stres ve zorluklarla daha da kötüleşiyor. Alisa'nın menenjitle savaşını kaybettiğini söylemek onu öldürürdü. Hala bilmiyor.''
Carol elini yakmış gibi Bill'in kolunu bıraktı ve uzaklaştı.
Bu duyduğum en büyük yalan. William Ernest Caldwell, yeterince hızlı ölemeyen o küçük, çelimsiz, zayıf kadın için endişen, bir hizmetçinin kızını mirasçım olarak yetiştirmemi uygun bulmanın nedeni olamaz.
Sözlerinden zehir saçılıyordu. Kontrolünü tamamen kaybetmişti ama öfkesi köpüren Bill patlamak üzereyken hedefine ulaştı. İnanmıyorum diye bağırdı. Parayla ilgiliydi değil mi? Hepsini kendin için istedin. Bir adım daha yaklaştı, sonra sesini gizemli bir fısıltıya çevirdi.
Tüm servet Blanche'ın oğluna gitseydi bu seni öldürürdü değil mi? Canım oğlum.
Gözleri bile kilitlenirken burun delikleri genişledi.
Öyleyse tahmin et ne olacak? Tüm servet ona gidecek.
Öfke Bill'in göz bebeklerini büyüttü, yumruklarını sıktı ve bir adım yaklaştı. Araya giren Kay kolundan tuttu ve onu Carol'dan uzaklaştırdı. Eğer onları ayırmasa ikisi birbirini öldürecekti. Ama Carol da susmayacaktı. Daha birkaç dakika önce ona destek sözü verdiği oğlunu şimdi elinden geldiğince incitmekten memnun görünüyordu.
Dylan'ı durdurmak için tek şansın bir varise sahip olmaktı diye devam etti. Bir hizmetçinin çocuğunu bu eve getirmekten başka seçeneğin olmadığını düşündün.
Durdu. Sanki bile atacak bir şey bulmaya çalışıyormuş gibi etrafına bakındı ama uçsuz bucaksız lobi, duvarlardaki tablolar ve küçük bir konsol dışında boştu. Hüsrana uğrayarak ayağını mermer zemine vurdu. Topuğunun takırtısı gerilimli sessizlikle bir silah sesi gibi yankılandı.
Sana göre bir kahyanın çocuğu bile Dylan'dan daha iyiydi. Kendinden utanmalısın.
Bu çok saçma diye mırıldandı. Çocuklardan oluşan ordularım olabilirdi. O zamanlar sadece 40 yaşındaydım. Neden bahsediyorsun?
Bunu yapamayacağını hepimiz biliyoruz diye fısıldadı Carol. Değil mi canım?
Nefes aldı. Uzun bir iç çekişten sonra aldığı nefesi mükemmel bir şekilde ruj sürülmüş dudaklarından geri verdi. Sonra omurgasını düzeltti ve çenesini öne doğru itti. Konuştuğunda sesi soğuk ve gerçekçiydi. Sanki biraz önceki tüm o öfke nöbetini atlatmayı başarmış gibi tüm duygulardan yoksundu.
Bu skandalın aile adını lekelemesini istemiyorum ve bunun için paranın satın alabileceği en iyi yasal savunmaya sahip olmanı sağlayacağım. Ama burada bitiyor. Bir an önce gerekli değişiklikleri yapacağım ve derhal bu işten tamamen elini eteğini çekeceksin.
Bill bakışlarını indirmedi ve Kay'in beklediği gibi tepki vermedi. Yüzünü sadece gözlerinde gördü. O tanımsız keder kapladı. Bunu bekliyordu. Annesinin tepkisi onun için yeni haber değildi. Rose öldürüldüğünde muhtemelen tüm planı altüst olmuştu. Bunun tek bir anlamı vardı ama Kay yine de sorması gerektiğini düşündü.
Bay Caldwell, eğer bu doğruysa Rose'u neden öldürdünüz?
Psikopatların ortalama bir insandan önemli ölçüde daha az renk vermesine rağmen yüzündeki mikro ifadeleri dikkatle izleyerek aklındaki soruyu sordu. Gözlerini kırpmadı, göz bebekleri büyümedi, elleri hareketsizdi. Aynı keder dalgası gözlerini bir kez daha kapladı, sonra silinip gitti.
Sakince kızımı ben öldürmedim dedi Bill. Blanche ve arkasından Dylan oturma odasına girip hızla onlara doğru yürüyorlardı. Yemin ederim ben yapmadım.
Ben ona inanıyorum dedi Blanche yanında durup iki eliyle kolunu tutarak. Buna kefil olabilirim. Bill kızını öldürmedi.
Bölüm 50. Deli. Rüzgar hızlandı. Chester Dağı'nın sırtlarından donmuş esintiler haline geldi ve vadinin kenarı boyunca hızla ilerledi. Selvi iğnelerinin arasından ıslık çalarak kirstenin ağırlığına dayanan dalı hareket ettirecek kadar güçlüydü. En ufak bir hareketten korkuyordu. Dala elinden geldiğince sıkı tutundu, kasları çabalamaktan ağrıyor, kalbi göğsünde güm güm atıyordu. Arada sırada bir ciğer dolusu havayı içine çekmeye cesaret edip yardım istemek için bağırıyordu. Bu seferki bağırışında titreyen sesi vadinin duvarlarında yankılanarak hem hayvanları hem de kuşları susturdu. Kimse cevap vermedi ve birkaç dakika sonra doğa sesleri konserlerine devam etti. Aşağıdaki çakallar uçurumun dibine dağılmış kalıntıları kemiriyor, bazen buldukları etli bir kemik için dalaşıyorlardı. Uğultuyla gelen daha güçlü bir rüzgar dalı yerinden oynatıp onu istenmeyen bir yük gibi silkeleyip atmakla tehdit ettiğinde sindi. Sonunda dal çökmeye başlamıştı. Şimdi neredeyse yatay konumdaydı. Ağaç onun ağırlığıyla yavaş yavaş aşınıyordu. Yakında aşağı doğru eğilecek ve yer çekimine karşı dayanamayarak kayacaktı. Gölgeler uzamaya başladı. Gün doğumundan beri dayanmıştı ve kaslarındaki ağrı ona daha fazla dayanamayacağını söylüyordu. Bir an geleceğini biliyordu. Ya yorgunluktan yenik düşecek ya da bir rüzgar tarafından savrularak ağacın dalını bırakacaktı. Birkaç kez neredeyse uyuyakalır gibi olmuştu ama uyumamak için kendini zorlamıştı. Ağaç kabuğu derisini kesse bile aldırmadı ve daldaki tutuşunu sıkılaştırmaya çalıştı. Uyluklarını dala sarmıştı ve kendini çaresiz bir şekilde sallanan uçtan uzaklaşmak için santim santim de olsa ağacın daha kalın olan gövdesine yakınlaştırmıştı. Sonra tekrar pozisyon aldı. Bitkin düşmüştü, nefes nefeseydi ve aynı anda inliyordu. Aşağı bakmaktan başı dönüyordu ve aklını kaçırmak üzereydi. ''Kimse yok mu?'' diye seslendi ama sesi zayıf çıkmıştı. Vücudunu kaplayan adrenaline rağmen yorgunluk etkisini gösteriyordu. ''Yardım edin!'' Etrafı dinledi ama kimse cevap vermedi. ''Lütfen biri bana yardım etsin!'' diye tekrar olabildiğince yüksek sesle bağırdı ama bağırışı ağlamaklı bir iniltiyle sona erdi. Bir başka esintiyle soğuğu ciğerlerine kadar hissetti. Kolları ve bacakları çabadan titremesine rağmen hayatta kalma arzusunun verdiği ilave enerjinin son damlalarıyla dala tutunmasını yeniledi. Yaşamak, Oregon'a dönmek ve annesine yeniden sarılmak için her şeyi yapardı. Sonra doğruca polise gider ve onlara o evi ve kendisinden önce birçok kızı öldüren adamı anlatırdı. Bir akbaba başının üzerinde daireler çizerek kanat çırpıyor ve güçlü kanatlarıyla süzülüyordu. Yaklaştığını, pençelerini uzattığını ve bir ağaç dalına tutunmaya hazırlandığını görmeden önce havanın yüzüne çarptığını hissetti. ''Hayır, hayır!'' diye bağırdı dalı bırakmaya ve kuşu korkutup kaçırmak için kolunu sallamaya korkuyordu. Başının üstündeki dala indi. Artan ağırlık Selvi'yi sallayıp gıcırdattı. Dala daha da sıkıca tutunarak ''Ah!'' diye bağırdı. Ağaç tekrar aynı hareketsiz pozisyonuna dönene kadar umutsuzca aynı seviyede kalmaya çalıştı. Ağaç tamamen durana kadar nefes almadı ama sonra kuşun kokusu burun deliklerini ölüm kokusuyla doldurdu. Kuş selvi iğnelerinin arasından gagasıyla omzunu deldi. Tüm gücüyle bağırdı. Keskin acı öfkesini körüklemişti. ''Henüz değil!'' diye bağırdı. ''Henüz ölmedim!'' Sonra çığlık attı. Sesinden korkup uçup gitmesini umdu ama yine de havalanmasını, Selvi'yi tekrar sallamasından korkuyordu. Sonra aklı yön değiştirdi, gerçeklikle ilgisini kaybetti. Kendini evinde, Oregon Creswell sokaklarında arkadaşlarına hikayesini anlatırken hayal etti. Gülüp ona delirdiğini söylerlerdi ve tek kelimesine bile inanmayı reddederlerdi. ''Kızım sen ne içiyorsun? İçtiğin neyse kafan uçmuş. Böyle şeyler insanların başına gelmez.'' Yüksek sesle güldü. Sesi vadinin kayalık duvarlarına garip yankılar gönderiyordu. Çıldırıyordu ve yakında aklının tamamen başından gitmesine izin vermek zorunda kalacaktı. Daha fazla dayanamazdı. Yorgun bedeninin altında açılan uçurumda iki çakal hırladı ve ciyakladı. Bir kemik için şiddetle kavga ediyorlardı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 271.